Ayrım 74, sayfa 506. Elime tutarak karşıma dik bir merdiven çıktı. Aşağı doğru dimdik inen yüzlerce basamağı vardı. Trabzana sımsıkı yapışmıştım. Duvarlardan akan sular, yerdeki birikintiler parlıyordu. Her taraf nemliydi. Solunan hava bir sünger gibi insanın gırtlağını tıkıyordu. Aşağıda bir başka tabela daha vardı. Ziyaret yönü. Yukarıya belli bir düzene göre yerleştirmiş neonlar, mekana bir metro tüneli havası veriyordu. 100 metre sonra sol tarafta kapıyı gördüm. Anahtarımla açtım ve elektrik düğmesi aradım. Bir kablo ile birbirine bağlanmış bir dizi ampulden cılız bir ışık yayıldı. Son derece iç karartıcıydı. Kapkaranlık, hafif eğimli, dar ve uzun bir yol. Bütün korkularımı bir kenara bıraktım ve ayağımı tam olarak nereye bastığımı göremeden ilerlemeye başladım. Birden eğimli yol dik bir açı yaptı. Kuyu. Lambamı yaktım ve karşı duvardaki demir parmak basamakları gördüm. İlk birkaç basamağı topuğumla test ettim. Fenerimi söndürdükten sonra omzuma astım. Ardından geri geri inmeye başladım. 100 kadar basamağa büyük bir dikkatle indim ve yere bastım. Hiçbir şey görmüyordum. Ancak taze hava bana bir fikir veriyordu. Büyük bir yerdeydim. Birinci salonda. Fenerimi aldım ve yeniden yaktım. Dar bir köprünün üstünde duruyordum. Ayaklarımın altında devasa bir mağara vardı. Bir Roma amfitiyatrosunu andıran yuvarlak bir vadi. Kayadaki kırımlar binlerce süs gibiydi. Yükselen sivrilikler, yuvarlanmış tümsekler, saçaklar, kırımlar, danteller oluşturuyordu. Sol tarafa yöneldim. Sırtımı duvara vermiştim. Fenerimi şimdi boşluğun ve aydınlatmaması için tam önünde tutuyordum. Bir başka galeri, iki büklüm neredeyse dizlerimin üzerinde ilerledim. Görme alanı fenerimin aydınlattığı yerle sınırlıydı. Su sesi geliyordu. Bu da doğru yolda olduğumun bir göstergesiydi. Bekçi bir sifondan bahsetmişti. Sonunda suyu gördüm. Tam karşımdaydı. Bir an tereddüt ettim. Sonra feneri yine omzuma astım. Ayaklarımı suyun kenarındaki çıkıntıya yerleştirdim. Yeniden inmeye başlamıştım. Her yer suyla kaplıydı. Su çukurun kanıydı. Galeriler, damlaları ve arterleri ve ben bu dolaşımın tam merkezindeydim. Sonunda düz bir sata ulaştım. Fenerimle çevreyi taradım. Simsiyah kayalardan oluşan kapalı bir yerdi. Zeminde yer yer taş bloklar vardı. Sarkıtlar duvarları yalıyordu. Başka bir çıkış görünmüyordu. Birkaç adım daha attım. Birden bir ağız gördüm. Bekçinin sözünü ettiği ikinci kuyu olmalıydı. Ama ne bir basamak ne de tutunacak bir şey vardı. Malzemesiz inmek imkansızdı. Bu sırada bir parıltı fark ettim. Bir karabine halkası. Işığımı o tarafa doğru tuttum ve bir ipe bağlı dağcı koşumlarını gördüm. Bu bir teminattı. Luke bana yolu hazırlıyordu. Oradaydı, çok yakında. Son çarpışma için beni bekliyordu. Islak elbiselerimin üzerine koşumları taktım. Dağcılık konusunda zerre tecrübem yoktu. Ancak nasıl yapabileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. Koşumları bağlamıştım. Kendime sırtımı boşluğa vererek bıraktım. Önce bir şey olmadı. Havada asılı kaldım. Ellerimle ipi sıkı sıkı tutuyordum. Bir süre çevremde dönüp durdum. Sonra ip yavaş yavaş kaymaya başladı ve beni karanlığın içine taşıdı. Hiçbir şey düşünemiyordum. Gözlerim kapalı, havada süzülüyordum. Lokun cehennemine doğru yol alıyordum. Sonunda ayaklarım yere bastı. Koşumları çıkardım. Fenerimle çevreyi taradım. İkinci salondaydım. Aynı sarkıtlar, aynı kayalar. Ancak fenerimin ışığında yeşilimsi bir renk alıyordu. Fenerimi söndürdüm. Yeşilimsi ışık devam ediyordu. Fosforlu bir koku burun deliklerini yakıyordu. Liken. Etrafım çevrem onunla doluydu. Bu yosunun kökenini bulmak için haftalar süren araştırmalar, analizler, tahminler yapılmıştı. Şimdi ise burnumun dibindeydi. Gidimin kaynağına ulaşmıştım. Tıpkı Tutankamon'un mezarında onu bulan ve bu uğurda hayatlarını kaybeden Mısır bilimciler gibi. Birkaç metre daha ilerledim. Fenerimi yakmamıştım. Karanlık yer değiştiriyordu. Hatta renk değiştiriyordu. Bu kez kırmızımsı bir hale görüyordum. Işıksızların gördüğü hayalleri düşündüm. Akkor halindeki bu titreşen fener, şeytan bunda mı görünecekti? Bana da mı görünecekti? Işık galerinin birinden geliyordu. Fenerim hala kapalıydı. İçeriye dört ayak üzerinde ilerliyordum. Avuçlarım yeni bir sinyal daha aldı. Taş sıcaktı. Lignitya'da adını bilmediğim bir maden eski zamanlara ait magmanın izlerini bugünlere taşıyor olmalıydı. Yerin akkor halindeki yüreğine yaklaşıyordum sanki. Yeni bir oyuk. Son derece basık birkaç metrekare çapında yuvarlak bir çukur. Gemici fenerleriyle aydınlatılmış bu yerde bir de sunak vardı. Ancak bu beni büyüleyen buranın müzenseni değildi. Duvardaki resimlerdi. Tarih öncesi çağdan fırlamış gibi duran piktogramlar. Luke'un bana sözünü ettiği eskiler. Nikolas Cyberus'un sözü bana ölmeden önce çizdiği resimler. Bunlar da bunlar olduğunu anlamıştım. Ama şimdi bunların bizzat Luke'un elinden çıktığını da biliyordum. Bir deftere hiç çizilmemişlerdi. Doğrudan mağaranın duvarlarına çizilmişlerdi. Canlı canlı dört duvar arasında sıkışmış, babasının cesedinin yanında hava tıktıktan ölmek üzere olan korkmuş bir çocuğun 11 yaşındaki Luke'un krokileri. Yaklaştım. Lesenler Lasko ve Cornier mağazalarındakine benziyordu. Çocuk uçlarını ezdiği keçeli kalemler kullanmıştı. Kırmızılar toprak rengi siyah. İnsanlık tarihinin ilk sanatçılarının kullandığı renklerdi. Preste hep aynı sahne tekrarlanıyordu. Birkaç çizgiyle çizilmiş bir türye. Bir çocuk yanında bir başka figür yerde yatıyor. Baba. Üzerlerinde diken misali sarkıtlarla bir kubbe. Resim aynı sahneyi yine yineleyip duruyordu. Çocuk, baba, tavan. Değişen sadece sarkıtların biçimiydi. Uzuyor, bükülüyor, pençe biçimini alıyor. Son resimlerde taştan pençeler gibi bir surata dönüşüyordu. Bir ihtiyarın yüz hatları. Luke daha komaya girmeden önce Karanlıklar Prensi'ni görmüştü. Arkamda bir ses duydum. Biz burada öldük. Baban ve ben. Bölüm 121. Arkamı döndüm. Luke oradaydı. Üzerinde mavi renkli bir mağaza bilimci tulumu vardı. Çalışma masasının üzerinde duran resimde babasının giydiği tulumun aynısı. Yere oturmuştu. Etrafı gemici fenerleriyle çevriliydi. Silahsızdı. Savaşımız silahsız, kansız ve şiddetten uzak olacaktı. Anlaşılan estekoloji üzerine savaşacaktık. Her ikimiz de zaten ölmüştük. Ölmüş ve gömülmüştük. Preskim hakkında ne düşünüyorsun? Diye sordu. Aziz Luka göre tutku. Sesi zorlukla anlaşılıyordu. Alaycı, umutsuz. Karşımda Saint Michel de Sözer'deki yeni yetme duruyordu. Kırılgan ve hakim, coşkulu ve uyanık. Sanırım nerede olduğumuzu anlamışsındır. Bir gün bu mağaradan Aziz Agustinus'un Milano bahçesi veya Kledel'in Notre Dame'ı gibi bahsedilecek. Bir görüşmenin geçtiği yer. Aslında gizeme giriş odası. Bu oyuk gerçek karanlıkların sadece bir başlangıcı. İşaret parmağını şakağına dayadı. Komanın karanlıkları buradayken o beni gelip buldu. Luke birkaç saniye boyunca arkamdaki preski hayranlıkla seyretti. Sonra devam etti. Her şeyden önce buraya indiğim andan itibaren yaşadığım korkuyu hayal etmen gerekiyor. Sırıttı. Klostrofobim vardı. Babam bunu biliyordu ve yine de beni bu çukura getirmişti. Tam bir erkek olmam için. Sıkıntımı, korkumu anlayabiliyor musun? Hastaydım. Ancak gerçek felaket yer çökmesinden sonra başladı. Babamın cesediyle buraya sıkışıp kaldığımı anladığımda. İçeride hiç gürültü yoktu. Ne bir tıkırtı ne bir su sesi. Sıcağın tuhaf bir kuruluğun hakim olduğu yeni bir ekosistem. Gel, dedi ayağa kalkarken. Büyük salona geçelim. Onu takip ettim. Daha büyük bir mağaraya girdik. Balo salonu. Kenarlara yerleştirilmiş gemici fenerleri içeriye aydınlatmıştı. Karanlığın içinden çıkan sütunlar tavanı destekliyordu. Sarkıtlar kristal parçaları gibi parlıyordu. Duvarlar kıvrım kıvrım kapkaraydı. Kömür andırıyordu. Luke'un tapınmasına uygun lanetli bir katedral diye düşündüm. Dar bir köprüde ilerliyorduk. Aşağıda bir kaya çıkıntısının üzerinde burada birilerinin yaşadığını gösteren bazı eşyalar vardı. Bir çadır, bir saç çantası, bir kamp ocağı. Birkaç gün kalmak için gerekli malzemeler. Luke buraya kaynağını aradı sırada geliyordu muhtemelen. Bir yere otur. Manzara buradan olağanüstü gözüküyor. Ayaklarım dibindeki boşluğa bakmamaya özen göstererek korkuluğun üzerine oturdum. Isıyı hissedebiliyor musun? Lignit mat, dünyanın soluğu. İnan bana burada babamın cesedi hemen çürüdü. Etleri şişti patladı. Bu görüntüler asla gözümün önünden gitmedi. Lambam sönünce kokularla, gazla, cesetle yalnız kaldım. Sonra yavaş yavaş bütün bedenim gevşemeye başladı. İşte o anda bilinçsizliğin derinlikle ilk karşılaşmamız gerçekleşti. Ne gördün? Az da olsa bir fikrin olduğunu sanıyorum, öyle değil mi? Hipnozanda bize anlattıkların mı? Gerçek anılarımdan ilham aldım, evet. Yaşlı bir adam, ışıldayan saçlar. Neden? Yolun sonuna geldik Mat ve sen hala bir şey anlamamışsın. Soruma cevap ver. Kim bu ihtiyar? Cevabı yok. Bir gizemin önünde saygıyla eğilmek gerekir. Kendi inancını düşün. Onu akılcı kelimelerle ifade edebiliyor musun? Onu açıklayabiliyor musun? Ayrıca Tanrı'nın varlığından hiç şüphe etmedin mi? Ya Araf yolcularının andı? Luke gülümsedi. Anlatılamaz. Ne kelimelerle ne de düşüncelerle. Şüphesiz sen Faust tarzı saçmalıklar, pazarlıklar, anlaşmalar hayal ediyorsun. Arap yolcularının andı sözle anlatılamaz bir deneyimdir. İnsanın içini dolduran büyük bir yaşam coşkusu verir. Şeytan beni uyardığında beni ben olduğum için kurtarmadı. Yeni bir varlığın doğmasını sağladı. Alaycı bir tavırla sordum. Sen de diğerleri gibi bir ışıksız değil misin? Ondan çok daha fazlası, bunu biliyorsun. Bir elçi, bir özel görevli. Bilinçlerine nüfuz ediyorum ve onun sözcülüğünü yapıyorum. Kendi esirlerimi yaratıyorum. Kendi lejyonumu oluşturuyorum. Sorular ardı ardına dudaklarımın ucuna geliyordu. Bana hikayenin tamamı lazımdı. Ama soruyu soran Luke oldu. Kurzefi hatırlıyor musun? Tarih öncesi mi? İlk savaşlar vatan veya özgürlük için yapılır. Son savaşlar için efsane, son savaşlar ise efsane için derdi. Bu bizim son savaşımız Mert. Karanlık efsanemizin savaşı. Gerçeği öğrendiğinde seni de benim yarattığımı anlayacaksın. Ben senin varoluşunun tek nedeniyim. Bana her şeyi anlat ve bırak da ben karar vereyim. Luke başını arkaya doğru attı. İlgisiz bir tonda akıl almaz Odessa'sını anlatmaya başladı. Nisan 1978. Çocuk komadan çıktığında Maurice Bertrand onun yanındaydı. Allak bullak olmuştu. 11 yaşındaki Luke klinik olarak öldükten sonra hayata dönmüştü. Bu onun ilk zaferiydi. Onun kuduz aşısı, onun penisilini, onun AIDS tedavisiydi. Gösterdiği bu cesaret onu tıp sayfalarına yer almasını sağlayacaktı. 2 yıl boyunca Bertrand Luke'u Lozan'daki evinde misafir etmişti. Tabii Ayyaş anneye yüklü miktarda para ödeyerek onu okula kaydettirdi, besledi ve eğitti ama daha çok da sorguladı. Çocuğun diğer tarafta ne gördüğünü öğrenmek istiyordu. Yıllardan beri Belter'in niyetini saklamıştı. Bekardı, ne özel hayatı vardı ne de mesleği dışında bir başka tutkusu. Kendini işine adamış, kusursuz bir bilim adamı gibi davranmıştı. Aslında bir manyaktı, bir sapkın, kötüye ve onun aşkın gücüne takılmış olan bir obsesifti. Koma deneyiminin öteki dünyadan gelen görüntüleri görünür kıldığı bir kamera oskura olduğunu düşünüyordu. Belker'in öteki dünyanın karanlık tarafıyla ilgileniyordu. İnsan bilincinin kötü yanlarını keşfetmek istiyordu. Şeytanın yeryüzündeki öncüsü olmak istiyordu. Ama Luke hiçbir şey hatırlamıyordu. Buna karşılık onun yerine davranışları, eylemleri konuşuyordu. Hayvanlara işkence etmek, maradi bir cinsellik, yalnızlıktan zevk alma. Luke fiilen bir katildi, patlatılmaya hazır bir çıban. Belker'in bu dönüşümü büyük bir alçakgönüllülükle takip ediyordu. Bir gün nihayet Luke hatırladı. Tünel, kırmızı ışık. Akkor halindeki buz. Albino ihtiyar. Bertel'in notlar alıyordu. Çocuğu kaybediyordu. Her açıdan inceliyordu. Luke onun kobayıydı ama aynı zamanda da öykücüsü, rotacısı, Homerosuydu ve yakın bir gelecekte de efendisi olacaktı. 12 yaşında Luke, Bertel'in köpeğini oldurdu. Sırf oyun olsun diye. Doktorun artık hiçbir şüphesi kalmamıştı. Çocuk şeytanın elçisiydi. Ona bağlılık yemin etti. Sadece öteki tarafın istekleri olan emirlerine itaat etmeye hazırdı. 1981. Belker'in Luke'u resmen evlat edinmeye karar verdi. Annesi kronik alkolizm sebebiyle hastaneye kapatılmıştı. Sonra vazgeçti. Çocuğun gizli anonim bir kimliğe ihtiyacı olduğunu düşündü. Ona yasalardan, adaletten, insanların zavallı sisteminden koruması gerekiyordu. Luke bir canavardı. Şeytanın elçisiydi. Belker'in onun gölgesi, havarisi, koruyucusu olacaktı. Çocuğu Saint-Michel de Sözü'ye kaydettirdi. Luke Katolik eğitimi aldı. Düşmanının içine sızdı ve bundan çok hoşlandı. İşte o dönemde genç ve idealist bir inananla, yani benimle karşılaştı. Sen benim gözlem konumdun, dedi Luke. Üzerine neler yaptım kobayım. Ondaki kötü yan sürekli olarak büyüyordu. Hayvanları öldürmek artık yeterli gelmiyordu. İnsan öldürmeye başlamalıydı. Fırsat buldukça Saint-Michel'den kaçıyor ve komşu kasabalarda kurban arıyordu. Bir gün Cecilia Bloor rastladı. 9 yaşındaydı. Onu ormana götürdü ve tutuşabilir bir aerosol sıkarak kızı diri diri yaktı. Cecilia Bloor, uzun süre aklını meşgul eden küçük kız. 20 yıl boyunca gecelerimi musallat olan cinayet. Luke Tiberius'un katili olduğu cinayet. Hayatımın en büyük aldatmacası. Kendimi yıkılmış hissediyordum. Artık anlattıklarını algılayamıyordum. Yeniden Luke'un sesine dikkatimi vermek için insanüstü bir güç harcamam gerekti. O gece kızı yaktıktan sonra Luke ortadan kayboldu. Kolejin müdürü Belter'ini aradı. Korkudan çılgına dönmüş bir halde doktor yola çıktı ve çevredeki ormanları taradı. Luke'un vahşi, yalnız ve karanlık yerleri olan tutkusunu biliyordu. Bulamadı. Sonunda Gender Açıkı'na inmeye karar verdi ve çocuğu resimlerin olduğu bu mağarada bitkin bir halde buldu. Deli gibiydi. Açtı ve Luke cinayeti itiraf etti ama ortalığı temizlemek için çok geçti. Ceset bulundu ama Luke'tan başka kimse şüphelenmedi. Luke'tan kimse şüphelenmedi. Bir çocuğun böyle bir cinayeti işleyebildiğinden kim haberdi, kim kuşkulanabilirdi ki?